Ayrım 6.
İki katlı kagir konak geniş bir bahçenin içindeydi. Bahçe kapısından girildikten sonra çakıl taşlı bir yoldan geniş kapıya ulaşılıyordu. Kapının önünde mermerden 5 basamak vardı. Alçak bir duvarla çevrilen bahçenin öbür yanında aynı Hikmet Bey'in konağına benzeyen iki katlı taş bir konak daha görünüyordu. Ama Hikmet Bey ona bakmadı bile. Kimseyle komşuluk etmeye niyeti yoktu. Konağın içi bir zamanlar Mehpare Hanım'la birlikte oturdukları Şişli'deki konağa benziyordu. En azından o sabah Hikmet Bey yeni evini o eski eve benzetti. Hizmetçiler daha bey gelmeden bütün evi temizleyip sobalarla şömineleri yakmışlardı. Evin içi sıcacıktı. Hikmet Bey eve girer girmez azarlar gibi hamamı yakmalarını söyledi. Hamamın hazır olduğunu söylediklerinde daha da sinirlendi. Herkese, her şeye bir kusur buluyor, evin içinde hizmetçilerin elini ayağını birbirine dolandıran bir öfkeyle dolaşıp eşyaların yerlerini değiştirmeleri için emirler yağdırıyor, uşaklarla hizmetçiler yerini değiştirmek için bir eşyayı tuttuklarında aynı öfkeyle o eşyayı yerine bırakmalarını söylüyordu. Yaptıklarının hiç yakışık almayan bir huysuzluk olduğunun farkındaydı ama kendine hakim olamıyordu. Sonunda konak halkının rahat bir nefes almasını sağlayarak yıkanmak için hamama girdi. Mermer zeminli, geniş oda lavanta kokulu bir buharla kaplıydı. Avusturya'dan getirtilmiş nikelajlı muslukların altına İtalya'dan getirilmiş bir küvet yerleştirilmişti. Soyunup küvete gireceği sırada kapı açıldı. İçeri Hediye girdi. Başını önüne eğip kırgın bir sesle "Bir emriniz var mı efendim?" diye sordu. Kalın kadife elbisesiyle buharların arasında tuhaf bir görüntüsü vardı ve Hikmet Bey ona baktığında elinde olmadan onun bir gece önceki çıplaklığını ve kendisine verdiği hazzı hatırlıyordu. Bunu hatırlamasıyla birlikte aklına Mehpare Hanım'ın şimdi ne yaptığı geliyordu ama ne Mehpare Hanım'ı hatırlamak bu kızı arzulamasını engelliyordu ne de bu kızı arzulamak Mehpare Hanım'ı aklından çıkarmasına yardımcı oluyordu. Garip bir zincire dolanmış gibiydi. Bu kızı arzuladıkça Mehpare Hanım'ı daha çok hatırlayıp daha çok kıskanacak ama bu kızı arzulamaktan da kurtulamayacaktı. Azarlar gibi konuştu. "O elbiseyle burada terleyeceksin." Sözlerinden iki ayrı anlam çıkarmak da mümkündü. Terleyeceği için hediye dışarı çıkmalıydı ya da terleyeceği için hediye soyunmalıydı. Hikmet Bey kararı kıza bırakmış, nedense kendi isteğini açıkça söylemeye utanmıştı. Hediye de onun ne dediğini ne istediğini tam kestiremedi. Buharların arasından bir adım atıp Hikmet Bey'in yüzüne baktı. Bu sabah Hikmet Bey'in sözlerinden değil de bakışlarından bir anlam çıkarabileceğini sezmişti. Bütün o bağırıp çağırmasına, öfkelenmesine, azarlar gibi konuşmasına rağmen Hikmet Bey'in yüzünde yalvaran bir ifade görülüyordu. İstediği her şeyi yapmaya, her emrini yerine getirmeye hazır olan bu kıza istediğini söylemeye bu sabah utanıyordu. Belki de başkalarının, uşakların, hizmetçilerin bu ilişkiye şahit olmaları, aralarında olup bitenin alenileşmesi onu utangaçlaştırmıştı. Onca yaşadıklarından sonra şimdi hayatındaki tek kadının genç bir Çerkez halayık olması ve bunun açıkça bilinmesi onu tedirgin ediyordu. Hediye elbisesinin düğmelerini çözmeye başladı ama kadınca ve küçük bir intikam almaktan da geri kalmıyordu bunu yaparken. Çıldırtıcı bir yavaşlıkla çözüyordu minik düğmeleri. Kendisine hiçbir söz hakkı tanınmamış bir ilişkide bile bir kadının kendine sadece kendisinin hakim olabileceğini, önemsiz de olsa bir alan yaratabileceğini bu yavaşlığıyla Hikmet Bey'e gösteriyor, yalnızken onu böyle isteyip de başkalarının yanında horlamasının kendisinde yarattığı kırgınlığın acısını çıkarıyordu. Hikmet Bey kızın ne yaptığını ve kendisinin aslında yakışıksız bir kabalık göstermiş olduğunu fark etti. Gülümsedi ve orada o anda bir daha bu kıza başkalarının yanında kötü davranmamaya karar verdi. Kendisine yakışmayanın asıl bu davranış olduğunu kız soyunurken açıkça anlamıştı. Gülümsedi. "Sen onu tek başına çıkartamayacaksın galiba, yardım edeyim mi?" "Ben çıkartırım efendim." "Niye bana her lafın başında efendim diyorsun?" "Biz öyle söyleriz efendim, öyle terbiye gördük." Hikmet Bey başını küvete dayadı. "Peki öyleyse çıkartın bakalım efendim." Bu küçük şaka etkisini hemen gösterdi ve Hediye elbisesinin düğmelerini inanılmaz bir çabuklukla çözdü. Hikmet Bey gerçek bir şaşkınlığa düşerek kızın elbisesinin altına hiçbir şey giymemiş olduğunu gördü. Ondan sonraki günlerde kıza bir hanımefendiymiş gibi davrandı. Konak halkının da öyle davranmasını sağladı. Hediye ise tavrını ve saygısını hiç değiştirmeyerek kendisine böyle davranılmasını hak ettiğini gösterdi. Aralarındaki bağın her geçen günle biraz daha güçlendiğini hissediyordu Hikmet Bey. Bu bir aşk değildi. Hala Mehpare Hanım'a aşıktı ve hiçbir zaman Hediye'yi öyle sevmeyecekti ama genç kız da onun vücudunun bir parçası olmuş gibiydi. Onun hep yanında olmasını istiyor, onunla birlikte olmaktan, birlikte yıkanmaktan, birlikte uyumaktan, küçük şakalar yapmaktan artık kolayca vazgeçemeyeceği kadar hoşlanıyor, arada bir pahalı hediyelerle kızı şaşırtıp sevindiriyor ve sürekli Mehpare Hanım'ın da böyle şeyler yaşayıp yaşamadığını merak ediyordu. Koskoca şehirde Mehpare Hanım hakkında bilgi alabileceği kimse yoktu. Eski karısının akrabaları ölmüştü. Yaşasalar bile gidip onlara soramazdı. Aslında kendisini bırakıp bir başka erkeğe giden karısı hakkında kimseye bir şey sorması mümkün değildi. Mehpare Hanım'ın neler yaşadığını öğrenmek istiyordu. Öğreneceklerinin kendisini nasıl yaralayacağını, nasıl üzeceğini, hatta belki son zamanlardaki en büyük sevinci olan hediyeden bile soğutacağını, ondan uzaklaştıracağını bilse de bu merakı içinden silemiyordu. O sıralarda Dersaadet'te Mehpare Hanım'ın Serez'de Yunanlı zamparasıyla neler yaşadığını bilen iki kişi bulunuyordu. Biri bazen düşmanların dostlardan daha sadık olabileceğini göstermek istercesine herkes bu güzel kadını unutmuşken bile onu asla unutmayan ve yalnızca kendi bildiği yollardan onun hakkında bilgi edinen Hasan Efendi, diğeri ise Hasan Efendi'nin bildiği her şeyi bilen Şeyh Yusuf Efendi'ydi. İkisi de Hikmet Bey'in öğrenmesi halinde çekeceği acının benzerini çekerek Mehpare Hanım'ın çok mesut olduğunu, dünyaya aldırmadığını biliyorlardı. 5. Serez'deki yeni yıl kutlamalarından 3 gün sonra Mehpare Hanım'ın Konstantin'le birlikte artık dedikoduların dindiğine inanarak döndüğü Selanik, güzel kadını okaliptüs ağaçlarının kış yağmurlarıyla keskinleşmiş kokularıyla karşıladı. Ne olursa olsun sükuneti hiç bozulmayacakmış gibi gözüken, zengin mahallelerinin bahçelerindeki çiçek kokusu, kordon boyuna sıralanmış birahanelerinden taşan bira köpüğü ve kızarmış kalamar kokusu, sahildeki yosun ve deniz kokusu, pastanelerinden yayılan sütlü kakao ve vanilya kokusu, kafe şantatlardan yükselen konyak ve kadın kokusuyla, şehir Müslüman sahiplerine rağmen Hristiyan bir raihayla nefes alıp veriyordu. Hürriyetin ilanı burada Dersaadet'te olduğundan daha fazla hissediliyor. Siyaset her an büyük bir panayır kavgasına dönüşebilecek izlenimi yaratan bir coşkuyla yaşanıyordu. Ekalliyetin cemiyetleriyle sosyalistlerle liberallerin partileri, imparatorlukta kurulacağını varsaydıkları yeni bir hayatın haritasını kendilerince çizebilmek için toplantılar düzenleyip kongreler yapıyorlardı. Şehre damgasını vuran ittihatçılar ise bütün imparatorlukta bir efsaneye dönmelerine rağmen şaşkın ve huzursuzdu. Aniden ele geçirdikleri güçten korkmuşlar, bu gücün altında ezilmişler ve ülke yönetimine sahip çıkamamışlardı. Ülkede öyle tehlikeli bir belirsizlik vardı ki kimse uzanıp da iktidarın dizginlerine dokunamıyordu. Herkes ellerinin yanacağından, bunu hayatıyla ödeyeceğinden çekiniyordu. Ülkenin bir padişahı, kabinesi, meclisi, çok güçlü olduğu sanılan İttihat Terakki gibi meşrutiyeti ilan ettirmiş bir cemiyeti, çeşitli fikirlerden ve akımlardan oluşan partileri olduğu halde ülke kimse tarafından yönetilmiyor, günübirlik kararlarla bir belaya doğru sürükleniyordu. Şenliklerle gelen hürriyet, buna alışkın olmayan bir idarenin elinde kanlı bir istikbalin habercisi olan öfkeli ve ihtiraslı bir anarşiye dönüyordu. İmparatorluğun kanlı bir altüst oluşun arifesini sinirli bir sevinçle yaşadığı o tuhaf ve karmaşık günlerde Mehpare Hanım, kimselerin dikkatini çekmeden Yunanlı sevgilisinin şehrin çıkışındaki büyük konağına yerleşti. Aynı imparatorluk gibi o da kendi tarihinin en hür, en coşkulu, en huzursuz ve en mutlu günlerini yaşıyordu. Hayatı hiçbir zaman bu kadar belirsiz, geleceği hiç bu kadar meçhul olmamıştı. Ama bu belirsizlik belki de ilk kez onu korkutmuyor, tam aksine uçurumun kenarındaki bir dala tutunmuş biri gibi yaşama isteğini, hayata sarılma arzusunu artırıyordu. Etinin azgın huzursuzluğu o güne dek hep sevildiğini ve hep sevileceğini bilmenin güveniyle şımaran ruhunu daima bunaltmış, rahatsız edici bir sükunetin içinde o huzursuzluk önüne çıkan hiçbir engele rastlamadan alabildiğine gelişip büyümüş, onu sinirli, huysuz, sürekli etini doyurmaya çalışan bir bencil yapmıştı. Şimdi ilk kez kendisi kadar sevilmeye alışkın, şımarık, bencil, her an insanın elinden kayacakmış duygusu uyandıran oynaklıktaki bir erkekle karşılaşınca, kıskançlığı, kaygıyı, kaybetme korkusunu öğrenmiş, her zaman doyurulmayı bekleyen aç etinin karşısına, o güne dek hep doymuş ve rahat olan ruhu, ilk kez etininkine benzer acıtıcı bir açlıkla çıkmıştı. Hayatına yeni bir huzursuzluğun eklenmesi, bedeninin doymak bilmez hakimiyetini kırmış, etiyle ruhu arasında bir denklik ve denge yaratmış, bu denklik de onu ne tuhaftır ki sakinleştirmişti. Evet, eskiye kıyasla huzursuzlukları daha fazlaydı. Şimdi Konstantin'in nereye gittiğini, kimle görüştüğünü, ne zaman geri döneceğini, hayatında başka kadınların olup olmadığını, kendisinden sıkılıp sıkılmadığını sürekli merak ediyor, erkeğin her hareketinden, her bakışından, sesinin her tonundan bir mana çıkarmaya çalışıyordu. Artık başka insanlara tahammülü yoktu. Erkeğiyle yalnızca yatak odasında değil, günün her saatinde ilgileniyor, sadece onunla olmak, daima onunla baş başa kalmak istiyordu. Bütün bunlar ona bilmediği bir mutsuzluğu ama aynı zamanda bilmediği bir mutluluğu öğretiyordu. Yaşadığı küçük hayal kırıklıklarıyla, endişelere rağmen bilmediği bir mutluluğu tatmaktan hoşnuttu. Hayat, Şeyh Yusuf Efendi ile evlendiği o uğursuz günden bu yana ilk kez yatak odasından çıkmış, salonlara, bahçelere, şehirlere yayılmıştı. Konstantin, neredeyse hayvansı bir içgüdüyle Mehpare Hanım'ın mutluluğunu ve mutsuzluğunu aynı şekilde besliyor, çift atlı bir arabayı sürer gibi bu iki duyguyu hep baş başa koşturuyor, birinin diğerini geçmesine izin vermiyordu. Bir gün Mehpare Hanım'ın yanı başında ona aşkını fısıldayıp ellerini tutarak bahçede ağaçlar altında yaptıkları yürüyüşlerde ona sarılıp zaman zaman bir ağaç gövdesine dayayıp uzun uzun öperek onunla eski Yunan felsefesinden, şiirden, mitolojiden, Mehpare Hanım'ın Konstantin'in bildiğini asla tahmin etmediği bu konulardan söz ediyor, ona çocukluğunu anlatarak bazen Olimpos Dağı'nın tanrıları gibi derin ve dolgun bir sesle, bazen limanlarda külhanbeylik eden bir palikaryanın çığırtkan sesiyle hikayelerden hikayelere geçerek onu eğlendiriyordu. Geceyi oyunlarına her zaman Mehpare Hanım'ı şaşırtan yeni bir oyun, yeni bir dokunuş, yeni bir sözcük, yeni bir acı ekleyip yumuşak temaslar ve güçlü sarılışlarla bir tenin bir tene değişinin müziğini her notaya hakkını vererek ve bütün tuşlara bazen bir kadın bazen bir erkek gibi dokunup Mehpare Hanım'ın bu müziği ta içinde hissetmesini sağlayarak geçirdikten sonra ertesi gün minnettar ve mutlu uyanan Mehpare Hanım'ı terk edip ortadan kayboluyor, bütün gün köşkle, erkeğinin nereye gittiğini merak ederek sinirli sinirli gezinen Mehpare Hanım'ı bir şüpheden bir şüpheye dolaştırıp üzüyordu. İlişkilerini hiçbir zaman bir limana varamayan ama hep huzurlu bir limana varacakları duygusu da hiç eksilmeyen, sürprizlerle ve maceralarla dolu bir büyük yolculuğa çeviriyordu. Asla tek bir duygunun içine sığamayan Mehpare Hanım, hiçbir duygunun mutluluğun ya da mutsuzluğun, sevincin ya da kederin, özlemin ya da kavuşmanın içinde sıkılmaya vakit bulacak kadar uzun kalamadan, bu duygu değişikliklerinin tayfununda heyecandan içi kamaşarak savrulup duruyordu. Mehpare Hanım yeni karşılaştığı, kuşkuyla beslenen bu acıda ve endişede bir mutluluk buluyordu. Sıkılmaktan ve sıkıntıdan ölesiye korkup bunalan bu güzel ve kaprisli kadın, acıdan bir haz çıkartabiliyordu. Acıyı, endişeyi, şüpheyi ve kıskançlığı bir hazla çevirebilmesinin sırrı ise, hala istediği zaman oyunu tersine döndürüp, Konstantin'i de diğer erkekler gibi avucunun içine alabileceğine olan gizli güveniydi. Bu güven, kendisini acıya hiç tereddütsüz bırakabilmesini sağlıyor ve diğer birçok insanın aksine acıdan kaçmıyor, tam tersine bu acının sona ermesinden, içinde yaşadığı sarhoş edici gelgitlerle çalkantının tükenmesinden çekiniyordu. Uzun yıllar sürmüş güvenli bir hayatın ardından şimdi onun ihtiyaç duyduğu huzursuzluk, kuşku ve tedirginlikti. Bir keresinde Osman'ın söylediği gibi herkes kendinde olmayanı arardı. Bazen o aradığı başkalarının bulmaktan korktuğu bir şey olsa da. Uzaktan bakıldığında bu ilişkide hırpalanan Mehpare Hanım gibi görünmesine ve gerçekten de hırpalanmasına rağmen onun acılara ve kıskançlıklara kendini arzuyla bırakması, bundan tad alması, Konstantin'e duygu ayaklanmalarını daha da beslenmesi için gizli gizli kışkırtması, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış olan erkeği tedirgin ediyordu. Neden Mehpare Hanım'ın diğer kadınlar gibi acıdan kurtulmaya çalışmadığını, neden güvenli bir hayat kurmak için kendini zorlamadığını, neden onun kaçamaklarını baskı altına almaya uğraşmadığını anlamakta çok zorlanıyordu. Kadınlarla sürekli oynadığı ve çok sevdiği bu oyunun bir köşesinde kendisinin göremediği gizli bir parça olduğu ve onun Mehpare Hanım tarafından saklandığı duygusuna kapılıyor. İlişkide şüpheyi, belirsizliği yaratan kendisi olduğu halde Mehpare Hanım şüpheden yakınmadığı için Konstantin şüphelere sahip oluyor. Mehpare Hanım'ı köşkte bırakıp şehre indiğinde aklı köşkte kendisini bekleyen kadında kalıyor. Döndüğünde hiç adeti olmadığı halde uşakları incelikli sorgulara çekiyor, bilmediği bir şeyi öğrenmeye uğraşıyor, köşke yabancı birinin gelip gelmediğini, Mehpare Hanım'ın hiç dışarı çıkıp çıkmadığını soruşturuyor, onun köşkten hiç ayrılmadığını öğrenince de evdeki yakışıklı uşakları, güzel yüzlü gürbüz bedenli Arnavut bahçıvanları düşmanca gözlerle izliyordu. Mehpare Hanım'ın şartsız teslim oluşu, onu teslim alan erkeği rahatlatmıyor, alabildiğine tedirgin ediyordu. Mehpare Hanım biraz söylense, yakınsa, sitem etse, şehre gitmemesini istese, Konstantin kendisini daha iyi hissedecekti ama Mehpare Hanım bunların hiçbirini yapmıyordu. O çektiklerinden hoşlanıyordu ve bunu Konstantin'in anlamasına imkan yoktu. Kadınları çok iyi tanıdığını sanan her erkek gibi de alışkın olmadığı, daha önce görmediği bir kadın davranışıyla karşılaştığında şaşırıyor, kendisine olan güveni sarsılıyordu. Mehpare Hanım teslim olurken bile kendini teslim alanı esir etmeyi beceriyordu. O güne dek aşk oyunlarında hep kendi güçlerinin ve hakimiyetlerinin tadını çıkarmış, biri kendi güzelliğine, diğeri çekiciliğine hayran bu iki insan, ilk kez kendi zaaflarının ve güçsüzlüklerinin farkına varıp, bunun kendine özgü tadını ve heyecanını birbirlerine esir olarak yaşarken, arada bir soluklanmak ve tazelenmek için başka insanların arasına da çıkıyorlardı. Ama Müslüman kesim, özellikle de Selanikli İttihatçılar, Mehpare Hanım'ı bir gavura kaçmış orospu olarak gördüklerinden, mecburen yabancı görevlilerle ve yerli Rumların zenginleriyle görüşüyorlardı. Mehpare Hanım her zaman olduğu gibi o çevrelerde bir hayranlık dalgalanması yaratıyor, etrafı daima erkeklerle doluyor, onun erkekleri olmadık hayallere sürükleyen aksanlı Fransızcasını dinleyip kocasını bırakıp kaçan bir kadın olmasına rağmen aldığı terbiyeyi kalabalıkların içinde hiç unutmasına izin vermeyen Osmanlı ağırbaşlığının ona kattığı esrarengiz havayı içlerine çekiyorlardı. Gizli gizli hepsi kocasını terk etmiş kadınların karşısında erkeklerin her seferinde aklına gelen bir dahaki sefere benimle de aynı şeyi yapar mı sorusunu kendilerine soruyorlar. Açıkça olmasa da anlaşılacak biçimde ona kur yapıyorlar. Konstantin'i itiraf edemeyeceği bir kıskançlıkla yaralıyorlardı. Bu toplantılarla erkekler genellikle gecenin bir vakti siyasetten söz ediyorlardı. Bu konuşmalar kadınların kendi aralarında dedikodulara daldıkları zamanlardı. Sonra erkeklerle kadınlar yeniden ortak konularına, edebiyata, konserlere, o günlerde parlayan sopranolara, yeni alınan köşklere, yolculuk anılarına dönüyorlardı. Mehpare Hanım siyasetle hiç ilgilenmiyor, erkekler bu konulara daldıklarında onları aşağıladığını belirten bir edayla yanlarından uzaklaşıyordu. Ama son zamanlarda konuşmalarındaki zafer havası, Girit'i Yunanlıların alması karşısında duydukları sevinçleri, kadınlı erkekli kutlamaları, Osmanlılarla, padişahla, ittihatçılarla alay etmeleri, Mehpare Hanım'ı ilk kez rahatsız etmiş, ona yabancı bir çevrede bulunduğunu hissettirmişti. O güne dek insanları yalnızca kadınlarla erkekler ve zenginlerle fakirler olarak ayıran Mehpare Hanım, insanlar arasındaki farkların sadece bunlardan ibaret olmadığını konuşmalar karşısında hissettiği öfkeyle anlıyordu. Bir gece böyle bir davetten dönerken kaçınılmaz tartışma baş gösterdi. Mehpare Hanım sinirli bir sesle Konstantin'e çıkıştı. ''Nedir bu Girit, Girit? Yunan hükümeti bir adayı aldı diye biraz fazla sevinmiyor musunuz?'' Yani bu konuşmalarda bir tuhaflık, ne bileyim bir hoppalık bulmuyor musun sen? Bunun hoppalıkla ne alakası var? İnsanların esaretten kurtulmasına sevinmek neden hoppalık olsun? Sana ne Yunanlıların aldığı adadan? Sen Osmanlı tebaası değil misin? Osmanlı tebaasıyım ama ben Yunanlıyım. Benim damarlarımda Yunan kanı var. Mehpare Hanım, her zaman kadınlarla konuşmak için hafif konuları seçen Konstantin'in bu sözlerine gerçekten sinirlendi. Bu kan lakırtısı da nereden çıktı şimdi? Ben senin şarabı kandan çok sevdiğini sanırdım. Hem sen damarlarında dolaşan kanı yeni mi fark ettin? Bugüne kadar böyle şeyler söylemezdin. Konstantin kavga etmek yerine Mehpare Hanım'ı dostça kendi tarafına çekmek istedi. Bizi Osmanlı çok ezdi Mehpare. Konstantin'in dostça sesine Mehpare Hanım düşmanca bir sesle cevap verdi. Hiç ezilmiş gözükmüyorsun. Bağın, bahçen, şaraphanelerin, servetin. Biraz nankörce davranmıyor musun? Zenginlik her zaman yetmiyor. Sen hiç gavur diye, Rum palikaryası diye küçümsendin mi? Hiç horlandın mı? Hiç sana bu topraklarda senin aslında şüpheli bir gavur olduğun hissettirildi mi? Ne kadar zengin olursan ol, en fakir Müslüman, en ahlaksız Türk bile senden daha kıymetli, daha fazla emniyet telkin eden biri oldun mu? Mehpare Hanım başını salladı. Ben sana kötü davranan kimseye rastlamadım bugüne kadar. Biraz mübalağa ediyorsun bence. Bunu sen anlamazsın. Sen o bakışları, o küçümsemeyi, o aba altından sopa göstermeleri hiç yaşamadın. Nasıl yaşamadım? Seninle gittiğim her davette yaşıyorum. Niçin böyle söylüyorsun? Sana hep bizden biri gibi davranıyor herkes. Etrafında pervane oluyor. Bu da bir aşağılama değil mi? Ben sizden biri değilim ki. Bunu söylersem beni reddedecek gibisiniz hepiniz. Konstantin, esas sen şimdi mübalağa ediyorsun diyerek Mehpare Hanım'ın saçlarını usulca okşadı. Hadi bırak bunları. Siyaset bizi alakadar etmez. En azından bizim aramızda siyasete yer yok. O gece bu konuşma orada bitti. Sözü değiştirdiler ama ikisi de aralarında o güne dek farkına varmadıkları bir ayrılık olduğunu üzülerek anladılar. Bir daha bu konuya değinmemeye özel bir dikkat gösterdiler. Yalnızca bir kere geceleri köşke gelen kalın bıyıklı, siyah elbiseli adamların ziyaretleri sıklaşmaya başlayınca adamların kendisine bakışlarındaki düşmanlığı ve odadan çıkmasını beklerkenki sabırsızlıklarını gören Mehpare Hanım sevdiği erkeği uyardı. Konstantin, tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama kahramanlığa heves etme. Bunlar senin yapacağın işler değil. Konstantin güldü. Sen kahramanlığı da biliyorsun demek. Mehpare Hanım olgun bir tavırla başını salladı. Geceleri böyle ziyaretçi kabul eden bir kahramanla evliydim. Hikmet Bey'den söz açılmasından pek hoşlanmayan Konstantin sanki aldırmıyormuş gibi davrandı. Ne oldu? Kendini vurdu. Konstantin yeniden güldü. Ziyaretçiler yüzünden vurmadı kendini. Onun kahramanlığı seninle birlikte olmaktı. Onun bedelini ödedi. Mehpare Hanım bu sözlerde hakaret temiz bir şeyler sezerek Konstantin'in yüzüne devam etmesini bekleyerek baktı. Konstantin biraz ileri gittiğini anladı. Benim kahramanlığım da aynı Mehpare. Ben de seninle birlikteyim ve ben de bunu hayatımla öderim. Emin ol senden başka bir tehlike yok hayatımda. Mehpare Hanım cevap vermedi. Bir daha da bu konuyu hiç açmadı. Zaman zaman kaygılansa da bunu dile getirmedi. Sadece Konstantin'le aralarında ilk kez yabancı bir unsurun bulunduğunu daha iyi anladı ve kadınlarla erkeklerin ilişkilerinde de aşkla, sevişmenin dışında da bir şeyler bulunabileceğini hayretle fark etti.